Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Ben paylaşımı yaptım. Sizler de yapın lütfen. Bu arada bugün havayla da alakalı sanırım internette bir dalgalanma var, o yüzden merak etmeyin. Hani ara ara böyle bir ufak tefek sıkıntılar olursa canınız sıkılmasın, bir şekilde yayını tamamlarız ve ardından da hani olursa olur, olmazsa mutlaka bir şekilde yayını size ben yetiştiririm. Hiç merak etmeyin, aklınızın bir kenarında kalsın. Ama böyle bir dalgalanma var, sabahtan beri yaşanıyor. Ankara'da hem bir yandan rüzgar var hem bir taraftan da çok ciddi bir şekilde yağmur bazı semtlerde yağdığı söyleniyor. O yüzden bir görelim bakalım ne olacak, ne bitecek. Ona rağmen anlatırız. Hiçbir şey olmasa YouTube videosunu hazırlar. Bırakırım, hiçbir şey değişmez hayatımızda. Merak etmeyin, rahat olun o konuda. Bugün Merkez Bankası hikayesi anlatacağım ben size. Ama Merkez Bankası hikayesini şöyle anlatacağım. Yani bundan 20 yıl önce Merkez Bankası'nın özerkliğini getiren yasa nasıl hazırlandı? Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetti insanlar? Neden o gün böyle bir şeye gerek duyuldu? Neden insanlar böyle bir sıkıntı yaşadılar? Biraz bunun üzerinde konuşacağız bugün. Yani yapacağımız şey şu anlama gelecek. Bugünü, dün yaşanan rezaleti muhtemelen sabah kalkıp gördünüz. Görmediyseniz zaten cebinizdeki sıcaklıktan hissedeceksiniz. Çok rahat olun. Çok rahat olun. Hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek ve cebinizdeki o sıcaklık canınızı yakacak sizin. Gerçekten çok ağır dokunacak. Çünkü dün yine bir gece yarısı kararnamesiyle, yine bir gece yarısı alınan kararla birlikte Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısını değiştirdi Tayyip Erdoğan. Tamamen böyle, başka türlü söylenemez bu. İki başkan yardımcısını değiştirdi Tayyip Erdoğan. Bir de para politikası kurulu üyesini. Ve piyasalar artık diyoruz yani 24 saat yaşayan piyasalar. Eskiden bizim için başlardı. Başladıktan sonra çok şık bir şey olurdu. Böyle hani piyasalar açıldı. Hareketlenme başladı. Düştü, yükseldi falan, bunlar yapılırdı. 24 saat uyumlu piyasalarla çalışmaya başladıktan sonra Asya piyasaları kapanıyor. Bilmem ne piyasası açılıyor. Orası kapanırken öbürü açılmaya başlıyor. Yani 24 saat boyunca bütün dünyanın denetimi altında yaşıyoruz. Hal böyle olunca hepiniz gördünüz muhtemelen. Büyük bir rezalet yaşandı. Dolar şu dakika itibariyle 9.16 seviyesinde. Dün gece 9.18'i gördüm. Dün çok güzel bir gece yaşadık. Ankara'da Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konser salonundaki Nozen Soul Cafe'de çok güzel bir gece yaşadık gerçekten. Sağ olsun pek çok dost zahmet edip oraya kadar geldi. Orada sevgili Boğaçan Sözmen'le, Boğaç kardeşimle birlikte çok güzel bir söyleşi yaptık. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Ardından ama bunu yaşamak elbette tahmin edersiniz ki hiç güzel olmadı. Çünkü hani bir şekilde ülkenin gündeminin, yani hiç olmazsa bir kere güldürmesini bekliyorsunuz. Yani bir kere hazırlığımı yapayım. Hazırlığı yaptıktan sonra da gerçekten bu iş olsun diye bekliyorsunuz. Asla. Asla böyle bir şey yaşanmıyor. Asla böyle bir şey yaşanamıyor bu ülkede. Gerekçesi hiç anlamayan insanların anlamadıkları konuları sürekli parmaklamaya devam etmesi. Mesela Bilal Erdoğan'ın çok anlarmış gibi Avrupa anlatması insanlara. Asla böyle bir şey yok. Yani işte ne kadar anladığını o dönemde 2013 yılında İtalya'da haberleri çıktığında doktora yapıyordum demesinden anlayın. Ne oldu doktora? Ne oldu doktora? Onun sonucunu bilmiyoruz biz de. Avrupa bitiyor, Avrupa kalmayacak, bunu bilen biri olarak söylüyorum. Geçin bunların hepsini. Öte yandan benim alanım ekonomi diyen insanın ekonomiden hiç anlamadığı görülüyor. Çünkü dün akşamki müdahalenin ardından sadece piyasalar bozulmakla kalmadı. O işin bir bölümü, ağır bölümü ama sadece bir bölümü. Onun dışında bundan sonrası içinde sürekli bir istikrarsızlık gündemde. Çünkü bu kadar sık parmaklanan, bu kadar sık kurcalanan bir kuruluşun elbette düzen tutturabilmesi mümkün olmayacak. Yani bunu anlamak için çok zeki olmaya, büyük ekonomist olmaya falan gerek yok arkadaşlar. Hakikaten çok saçma bir şey bu. Bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Onun yerine daha sağlıklı bakmaya ihtiyaç var. Ben de o yüzden dedim ki dur ya, ben 20 yıl önceyi anlatayım. Çünkü O gün oradaydım ben bu iş yapılırken. Ve bugün çıkıp kimse yalan diyemeyecek bir hikaye anlatacağım ben size. Merkez Bankası'nın başkanları tarihi üzerinden anlatacağım. Ve ne nasıl değişti, bugüne nasıl gelindi, anlamayan insanların kurcalamasıyla biz neler yaşadık, biraz daha net anlayın istiyorum. 1993 yılında Tansu Çiller iktidara geldikten sonra kabaca 3 yıl süren bir iktidarından bahsedeceğiz biliyorsunuz. Yani Mart'ın 10 Mart 1996'ya kadar düşünün, evet, 3 yıllık bir iktidardan. O dönemde Tansu Çiller iktidara gelir gelmez kendisinin bir ekonomist olduğunu iddia etmiş. Zerre kadar anlamayan bir ekonomist. Bu kadar rahat söyleyebilirim. Türkiye'yi hiç tanımayan, nohut kadar, fındık kadar tanımayan bir insan. Türkçeyi bilmez, dilini bilmez, ilini bilmez, insanını bilmez, geleneğini, göreneğini bilmez. Ama tepeden indirme bir başbakan. 1996'nın 10 Mart'ına gelindiğinde aklınca bir kurnazlık yapıp, o dönem içinde iktidarı Refah Partisi ile değişip ortaklık içinde hani Necmettin Erbakan'ın iktidarını devretmek için kendisine vereceğini düşünerek Süleyman Demirel'e çıkıştan sonra nasıl değiştiğini hayatın hatırlıyorsunuz. 1996 ile birlikte aslında Merkez Bankası'nın kaderi de değişti. Çünkü Tansu Çiller gittikten sonra hafızam beni yanıltmıyorsa 15-20 gün sonra Gazi Erçel geldi. Merkez Bankası Başkanlığı'na ve kabaca o dönemden sonra sabah tekrar baktım. Evet yani çok da yanlış hatırlamıyormuşum. Merkez Bankası başkanları beşer yıllık görev sürelerini doldurmaya başladılar hemen hemen. Gazi Erçel 1996-2001 arasında çalıştı. Ardından gelen Süreyya Ser'den geçti. 2001 krizinin de dahil olduğu dönemde Merkez Bankası Başkanlığı'nı yaptı. Ve ondan sonra gelen 2006'da gelen Durmuş Yılmaz ki bugün İyi Parti'nin önemli isimlerinden bir tanesi o da 5 yıllık görev süresini doldurdu 2011'e kadar devam etti Merkez Bankası'nın içinde. Ve bu aralarda biz acayip şeyler yaşadık onlardan bir tanesi son derece önemli 2001 krizi hani şu anayasa fırlatma krizi Gazi Erçel'in işte 100 bin lirası vardı oraya mı yatırdı buraya mı yatırdı hikayesi hatırlayacaksınız onun görevinin bir şekilde bitmesine neden olan gelişmeler aslında. Ama o anayasa kriziyle birlikte o dönemde müthiş, korkunç, inanılmaz, acayip geniş yetkilerle Türkiye'ye getirilen Dünya Bankası ekonomisti Kemal Derviş'le birlikte biz Türkiye'de Merkez Bankası'nın özerkliğini konuşmaya başladık. Sabah haberlerimi çıkarttım. Ben kendi haberlerimi çıkarttım. Yani bazı haberler benim için önemli. O haberlerin konuşulması, anlatılması sırasında ben kendi yaşadığımı anlatmayı tercih ediyorum çünkü. Bu asla yalanlanamayacak bölüm oluyor. Benim için çok büyük bir avantaj. Gerçekten çok çok büyük bir avantaj. Oradaydım deyip kestirip atabiliyorum çünkü. Bakın size orada olduğum bir günü anlatacağım ben. Öyle bir gün yaşandı ki Türkiye'de Merkez Bankası'nın özerk olması için bir kanun tasarısı hazırlandı. O dönemde 3 partili koalisyon var. Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yine. Ve bu 3 parti içinde MHP biraz kerhen olmakla birlikte diğer 2 parti zaten mecburen destekleyerek çünkü ANAP'ın içinde de ekonomist isimler fazlaydı o dönemde. Onların desteğiyle birlikte Kemal Derviş Merkez Bankası'nın özerkliğiyle ilgili bir yasa hazırlattı. Hazırlattı diyorum. O kadar bastırarak hazırlattı ki çünkü çok iyi biliyordu ki Merkez Bankası'na içine sokulacak küçücük bir kürdan bile Türkiye'yi patlatmaya yetecekti. Gerçekten bu sözü bilinçli olarak kullanıyorum. Bankaların batması, işte tasarruf mevduat sigorta fonuna devredilmesi, fonun şişmesi, onun da infilak edecek hale gelmesi. Bunlardan tek çıkış yolunun Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve özerkliğini kurmak olduğunu biliyordu. Biz Türkiye'de Nisan ayı boyunca çok acayip tartışmalar yaşadık. O Nisan ayının hafızam beni yanıltmıyorsa 12'si 13'ünde aşağı yukarı Plan Bütçe Komisyonu'nda bir görüşme yapıldı. Bütün kanun tasarıları eskiden parlamento yasamanın kalbiyken orada bütün düzenlemeler yapılır. Önce komisyon safahatını tamamlar ardından genel kurula inip yasalaşır ya da reddedilirdi. Plan Bütçe Komisyonu'nda şöyle bir oda düşünün. Kabaca 200 metrekarelik bir oda. Bu odanın girişinden itibaren tam önünüzde bir blok, karşınızda Plan Bütçe Komisyonu'nun heyeti, yani başkan, başkan yardımcıları, yazmanı, yanında duran meclis stenografı, onlar bir grup. Bu tarafta bürokratlar, sağ tarafta iktidar, sol tarafta muhalefet. Şimdi muhalefetin içinde özellikle Fazilet Partisi o gün didikledi orayı. Hem de öyle böyle didiklemedi. Öyle böyle didiklemedi. O isimlerden pek çoğu daha sonra AKP'de siyaset yaptı zaten. Öyle ağır didiklediler ki Bir süre sonra iktidar partisinin temsilcilerinin kafası da inceden karışmaya başladı. Çünkü tıpkı bugün olduğu gibi yerli dediler, milli dediler, insanlara aykırı, Türk insanının hayatını zorlaştıracak falan filan. O dönemde tam da 28'i yani ayın tam son günleri Kemal Derviş bir Amerika seyahati yapacak. IMF ile görüşmelerin bir ayağı orada. Stanley Fisher IMF başkanı. Bir ayağı orada yapılıyor, bir ayağı Türkiye'de yapılıyor. O kadar sık görüşülüyor ki bu arada. Çünkü destek paketinin açıklanması, oradaki iyi niyet niyet mektubunun yazılması hepsi çok acayip bir kurgunun içinde geçiyor. Amerika'ya gidecek ve Kemal Derviş dedi ki ben gitmeden bu yasa geçecek kardeşim. Ben gitmeden bu yasa geçecek. Merkez Bankası'nın özelliği. Bir yandan o görüşmeler yapıldığı için normalde Plan Bütçe Komisyonu'nda hangi bakanlığın yasa tasarısı görüşülüyorsa o bakan orada oturur. Mecburen oturur. Savunur yasa tasarısını. Ama Derviş bu görüşmeler nedeniyle çıkıyor. Kabinedeki diğer bakanlar sırayla dönüşümlü olarak orada hükümeti temsil ediyorlar. Murat Başeskioğlu. Allah ömür sağlık versin. Çok sevdiğim bir siyasetçidir kendisi. Yaşıyor da zaten. O da doğrulayacaktır bunu. Umarım yayını da izliyordur bu arada. Murat Başeskioğlu oturuyor hükümeti temsilen. Sağ taraftan yani iktidar tarafından bıdırdanmalar başladı bir anda. Soldan muhalefetten değil çünkü Fazilet Partisi sürekli kurcalıyor orayı. Sürekli deşiyor, abuk sabuk şeyler söylüyorlar. İçeriği bombalamaya çalışıyorlar falan. Murat Başeskioğlu komisyon başkanından söz istedi. Ve dedi ki Sayın Başkan çok kısa bir sunumum olacak. Sevgili arkadaşlar iktidar partisinin milletvekillerine dönerek komisyon üyelerine. Bu yasa tasarısı ile ilgili istediğinizi söyleyebilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Ama eğer bir tek cümle daha bu saatten sonra yasa teklifine, yasa tasarısına ilişkin çıkış olursa hesabını kendi liderlerinize verirsiniz. Sadece bu kadar konuştum. Bir anda yelkenler suya indi, Plan Bütçe Komisyonu'nda sulh hasıl oldu, sadece Fazilet Partisi bıdırdanmaya devam etti ve genel kurula gelene kadar Merkez Bankası'nın özellik yasası hazırlığı tamamlandı. Genel kurula indikten sonra Saadet Partisi, çok kurnaz, kurt siyasetçiler tabii, çok kıdemli insanlar, küçücük bir grup olmasına rağmen meclis iç tüzüğünün kendilerine verdiği bütün olanakları kullanarak görüşmeleri engellemeye çalıştılar. Olmadı. Merkez Bankası'nın özerkliği için gece saat 2.30'a ya da 3'e kadar hatırlamıyorum. Murat Bey yine hatırlayacaktır Murat Başeskioğlu diyorum. Yani böyle dostluğum da olan bir insan. Çok sevdiğim bir siyasetçi hakikaten. Sabaha karşı kendisiyle genel kurul salonunda o zaman genel kurul salonunun önünde kulislerde maalesef sigara içiliyordu. Kendisiyle kapının önünde sigara içtik. Ve saat 2.30 ya da 3 sularında çok net hatırlamıyorum. Özerklik yasası geçti meclisten. Bu Derviş'in Amerika'ya gitmesinden önce yetiştirilmesi gereken önemli yasaydı ve özellikle birlikte daha önce Merkez Bankası'nın var olan yasasının içinden bazı maddeler çıkartıldı, bazı maddeler yüklendi. Bankaya para politikasına ilişkin tedbirleri doğrudan alabileceği, kullanabileceği araçlara ilişkin yetki verildi mesela. Enflasyon hedefinin belirlenmesi hikayesi içine konuldu. Hükümetle birlikte ortak yapacak denildi. Başkan, başkan yardımcıları, para politikası kurulu işte oluşturulması o dönemde kabul edildi. Bugün yapılanlar, ben size tanıklığımla anlatıyorum ki üfürülen çok şeye inanmayın. Bu noktaya nasıl geldik bilin. Hani hiçbir şeyden anlamayan Türkçeyi, Türk insanını, bu topraklarda yaşayan hiç kimseyi tanımayan, dilini bilmeyen, geleneğini, göreneğini bilmeyen Tansu Çiller'den gelindi buraya. Onu da altını bir kez daha çizerek söylüyorum. Ve ardından bu yasayla birlikte mesela Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun Merkez Bankası'ndan, Merkez Bankası'nın uygun görmesi halinde o dönemde çok şişen tasarruf mevduat sigorta fonuna avans vermeye yetkisi falan tanımlandı. Çok önemli düzenlemeler. Her neyse bunlar yapıldı. Ve hemen Ahmet Necdet Sezer tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Biz Nisan'ın sonu yani böyle 26'sı 27'si gibi çok net hatırlamıyorum ama tam bu görüşmelerin olduğu tarihte Merkez Bankası yasası yürürlüğe girdi. Özertleşti banka. Bakın ondan sonra ne oldu? Ben size anlatayım. 2001'de bu yasal düzenleme yapıldıktan sonra Süreyya Serden geçti. Bankada genel müdürlük, guvernörlük görevine devam etti 2006'ya kadar. 2006'da Durmuş Yılmaz'a hem de şöyle bir gelenekle, hepsi hayatta şu anda ya, sorabilirsiniz bunların tamamını. Durmuş Yılmaz'la ilgili Merkez Bankası'nın içinde bir kamuoyu anketi yaptı. Bankanın önemli üst düzey personeli. Hani kimi başkan olarak görmek istersiniz? Durmuş Yılmaz tercih edilen isimdi. Geçti görevin başına. 5 senede 2011 yılına kadar o devam etti. 2011 yılında biliyorsunuz iktidarın ilk kurcalaması. Hani bugün deniyor ya işte iktidar o dönemde dün bir izleyiciyle burada onun yazdığı mail üzerinden konuştuk. Ali Babacan benden sonra boş kağıtlara imza atmışlar ya. Yok bizim dönemimizde hiç olmadı. Yalan bu yalan. Yalan yerden göğe kadar yalan. 2011'de Erdem Başçı'nın getirilmesiyle birlikte Merkez Bankası özerklikten uzaklaşmaya başladı. Çünkü doğrudan Erdoğan'ın bankaya müdahalesini gördük biz defalarca. Dışarıda konuşmalar, Yeni Şafak'a haber yaptırmalar. Yeni Şafak'ta sürmanşetten kaç kez okudum ben size bu haberleri. Merkez Bankası kime çalışıyor? Faiz bu kadar yüksekken neler yapılabilir? Faizin bu kadar yükselmesi normal mi? Türkiye'nin yararına mıdır bunlar gibi haberler. 2016'ya kadar Erdem Başçı ittire ittire, gerçekten ittire ittire Merkez Bankası Başkanlığı güvernörlük görevine devam etti. Sonra biliyorsunuz 1. ve 2. Murat dönemi başlıyor. Yani öyle bir dönem ki bu 2016'dan 2019'a kadar kerhen devam eden bir Murat Çetinkaya dönemi var. O Murat Çetinkaya dönemi biliyorsunuz hani arkadaş yani baktık ki lafımızı dinlemiyor çat geçti 2016'dan 2019'a kadar. 2019'dan sonra kayış tamamen koptu. Ondan sonra 2. Murat dönemi başlıyor. Murat Uysal dönemi onunki çok kısa zaten. Hemen arkasından Naci Abal ondan sonra da Şahap Kavcıoğlu. Biz sadece 2019'dan beri 4. Merkez Bankası Başkanı ile çalışıyoruz. 2019'dan beri 4. Merkez Bankası Başkanı olması demek dünya ekonomi çevrelerinin bakın bu cümleyi bilerek kuruyorum. Sizi zerre kadar sallamaması demek. Bu kadar net. Bunu bir ekonomist olarak söylüyorum. Yani bana verilen yetkiyi ve diplomayı kullanıyorum. Diploması olmayan herkesi de bu işten uzak durmaya davet ediyorum. Sizi zerre kadar sallamaması demek. Dün ekonomist Uğur Gürses çok doğru bir betimleme yaptı sosyal medya üzerinden gece saatlerinde bunlar yaşandığında. Merkez Bankası dedi bir ülkenin züccaciye dükkanı gibidir. Siyasi filler girdiğinde tarumar olur. Şu anda yaşanan budur işte. Hiç anlamayan, zerre kadar bu konuda bir fikri olmayan insanlar yine aynı operasyonu yapıyorlar. Yine aynı operasyonu yapıp yine aynı sonucu alacaklarını biliyorlar. Ve korkarım ki yine aynı yalanlarla destekleyecekler bunu. Asıl acıklı olan budur. Bundan sonrasında da işte hani Bilal Erdoğan'ın söylediği gibi Avrupa bitti ya ben baktım. Enine çizgili tişört hiçbir farkı yok. Merkez Bankası'nın bugün geldiği yer 2001'den beri özetlemeye çalıştığım bu nokta. Bunların tamamının şahidiyim ben. Burada size anlattıklarımın tamamını birebir yaşadığım için bu kadar rahatlıkla anlatabiliyorum. O günden 2001'in Nisan ayından buraya gelişimiz bizim hepimizin yaşadığı rezaleti gösteriyor aslında. Çünkü biz geceleri erken yatanın Türkiye'de ekonomi gündemini kaçırdığı bir ülke haline geldik. Şu anda yaşanan bu. Pek çok önemli gazeteci hatta belki ekonomist dün gece yarım saat erken uyuduğu için bakın yarım saat erken uyuduğu için sadece bunların tamamını kaçırdı. Hiçbiri olmadı bunların. Hiçbirini bilmiyorlar. Hiçbir haberleri yok. Sabah kalktılar. Allah Allah. Baktı böyle. Ya bir şey olmuş ama ne oldu acaba ya? Ondan sonra sosyal medyayı açtı ve dedi ki Merkez Bankası Başkanı başkan yardımcılarının değiştirilmesine sessiz kalmış. Tabii ki sessiz kalacak. Bakın dün şöyle bir şey oldu. Sosyal medyada pek çok kişi de dillendirdi bunu. Ben de katılıyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması çok can yakacağı için şimdilik başkan yardımcılarının görevden alınması gündeme geldi. Ben aynen böyle düşünüyorum. Çok net de ifade etmek isterim size. Ama şu anda piyasaların verdiği tepkiye bakacak olursanız piyasalar zaten Merkez Bankası Başkanı'nın da yerinin çok oynak olduğunun farkındalar şu anda. Herkes amiyane piyasa tabiriyle o ihtimali satın aldı zaten. Bu kadar büyük bir gelişme, döviz üzerinde bu kadar büyük bir yükselme normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde normal değil. Ve biz bunu hak etmiyoruz kardeşim. Biz bunu hak etmiyoruz. Bu ülkenin siyasetçisi de, ekonomisti de hepsi sorumlu bu işle ilgili olarak. Çünkü öyle bir rezalet yaşanıyor ki, bütün dünya bizle dalga geçiyor şu anda. Bu yaşanan odur. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde uyanan bir ekonomist. Afgan parasının Afgan'ın karşısında bile değer kaybına uğrayan Türk lirası ile ilgili ne düşünecek sizce? Şunu diyemezsiniz. Ya bize ne kardeşim onun düşüncesinden, biz yaşadığımıza bakarız. Hayır, yaşadığımız orayla bağlantılı işte. Çünkü dünya bize nasıl bakıyorsa bu ülke öyle gelir kazanıyor. Yani yatırımları, yani teşvikleri, pek çok ülkeden fonu ancak bu şekilde alabiliyorsunuz siz. Ve Merkez Bankası Başkanı'nın şu anda nohut kadar, bulgur kadar, arpa tanesi kadar değeri yok Türkiye'de. İnsanlar böyle görüyorlar. Çünkü bir gece yarısı çağırıyorsun saraya, bağırıyorsun, çağırıyorsun, ne anlatıyorsan işte. Ondan sonra o gidiyor, fotoğraf veriyorsun. Bugün yeni de özellikle o fotoğrafı kullandım. Bu fotoğraf tarihe geçecek bir fotoğraftır. İki mutsuz insanın İkisinin de yaptığının farkında olduğu bir tarihi fotoğraftır bu. Yani birinin ben ekonomistim diyerek hiç anlamadığı bir alanda abuk sabuk tarzının Türkiye'ye getirdiği noktadır. Diğerinin sessiz kalarak bu suça ortak olduğu noktadır. Bu fotoğraf tarihi bir fotoğraf. Yazın bunu bir yere. Çünkü emin olun 2019'dan beri değişen ikinci Murat'la birlikte başlayan Merkez Bankası başkanlarındaki dörtlü durumun beşincisi geliyor şu anda. Hiç kaçınılmaz. Artık bunu anlamak için çok büyük ekonomist olmaya falan gerek yok. Geçin. Dolar, döviz, euro bu kadar çıldırmışken bu saatten sonra siz başkan yardımcılarıyla oynayarak hiçbir şey yapamazsınız. Ve insanlar burada verilen mesajı son derece net bir şekilde şöyle aldılar dünya ekonomi çevreleri. Evet, Merkez Bankası bundan sonraki toplantıda mutlaka faiz indirimine gidecek. Vallahi denemesi bedava. Denemesi bedava değil aslında. Maliyeti çok yüksek de halka yüksek. Kimin ne kadar doları var? Kim döviz üzerinden ne kadar oynuyor? Gelin açıklansın. Halkla ilgili olarak döviz büfelerinden alışveriş yapan insanlara TC kimlik numarası ibraz zorunluluğu getirmek değil çözüm olan. Kıyı bankacılığı adı altında çok seksi ifadelerle milyarlarca doları oralarda kim gezdiriyor? Şu anda o dolarlar yattığı yerde, sadece yattığı yerde binde 5 kazandı biliyor musunuz? Yattığı yerde 1000 dolarına 5 dolar kazandı. Üstelik o 5 dolar da arttı. Yani sadece 1000 dolar içinde 5 dolar kazanmakla kalmadı. 5 doların TL karşısındaki değeri arttığı için bir de onu kazandı şu anda. Bunu yüz binlerle, milyonlarla, milyarlarla çarpın. İşte kimin kazandığını göreceksiniz. Ama bu halk daha da yoksullaştı. Gece sadece yarım saat erken yattığı için yoksullaştığını sabah bu kadar geç haber aldı. Oysa yoksullaşması konusunda takvim değişikliği yok. Bundan iki gün önce yayın yaparken maalesef size bir cümle kurmuştum, hatırlıyor musunuz? Demiştim ki dolar tarihi zirvesini korudu ya da gördü, dolar tarihi rekor kırdı cümlesinin artık hiçbir önemi yok. Çok eskidi bu cümle. Çünkü siz daha bu cümleyi kurarken dolar yeni tarihi rekorunu kırıyor zaten. Sizinle alakalı bir şey değil bu. Siz fark etmiyorsunuz bile belki. Ama dolar o arada tarihi rekorunu kırıyor zaten ve yenisini hazırlanıyor. Şu dakika itibariyle Türkiye'de 9 lira 17 kuruşa çıkmış durumda bir Amerikan doları. Sebep? Bak hep soruyorum, sebep. Savaş mı var kardeşim? Harp mi var? Darp mı var? Niye böyle yaşıyoruz biz? Ben size söyleyeyim. Deminden beri 20 yıllık serencamını size kısaca özetlemeye çalıştığım Merkez Bankası'nı parmaklama gerekçesiyle sadece. O yüzden bugün yayının başlığı merkeze uzak, bankaya yakın. Birileri işin sadece banka bölümüyle ilgileniyor. Birileri sadece kendi dolarını, eurosunu düşünüyor Türkiye'de. Bu halkı, bu yoksul halkı düşünen yok. İnsanların cebinden hiçbir şey yapmadan kaybolan parayı zerre kadar düşünen yok. Ve geldiğimiz yer burası. Bir Amerikan doları 9 lira 17 kuruş, bir euro, avro, euro şu anda 10 lira 64 kuruştan işlem görüyor Türkiye'de. Sebep. Hep beraber bu soruyu sormak zorundayız. Hep beraber bu rezaletin nedenini anlamak zorundayız. Bunun adını doğru koymak zorundayız. Yaşanan tam bir işbilmezlik, tam bir beceriksizlik, tam bir cehalet ve tam bir rezalettir. Bugün Türkiye'de, hani hep söylüyorum ya, bazılarınız çok ikna olmuyordunuz ama biliyorum artık ikna oluyorsunuz. Türkiye'de bizim en büyük sorunumuz adalet diye. Biz adalet eksikliği yaşıyoruz. Bunun sorgulanabileceği bir adalet düzeni yok Türkiye'de. Çünkü bununla ilgili sorgulamayı yapan insanlar ya görevlerinden alınıyor ya soruşturma geçiriyor. Oysa bizim daha önemli bir sorunumuz yok. Bu halk aç artık, aç. Ve açlığının yanında her sabah uyandığında açlığının içine daha büyük bir yoksulluğun eklendiğini görüyor. Sebep? Hep beraber bu soruyu sormalı. Hep beraber bu rezaletin neden olduğunu sorgulamalıyız. Çünkü dün sadece yarım saat erken yatmakla kaçırdığınız bu hikaye var ya, Bundan sonrasına da devam edecek. İsterseniz sabahtan akşama kadar uyuyun. İsterseniz akşamüstü kalkın. Bunu yaşayacaksınız. Çünkü bu bir süreklilik arz edecek bir süre sonra. Ve hep beraber şunu göreceğiz. Türkiye'de ekonomiden zerre kadar anlamayan insanların elinde paspas olmuş durumdayız maalesef. Onlar merkeze uzak, bankaya çok yakın insanlar. İşin sadece parasal boyutlarıyla, kendileriyle ilgileniyorlar. Bu halkın yoksulluğu, açlığı, felakete sürüklenmesi kimsenin, Türkiye yönetenlerin zerre kadar umurunda değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bundan sonra da bakmayacağız. Çünkü biz farklıyız. Demokrasi dediğimiz şey zaten bu. Bu farklılık. Ama size burada anlattığım kısacık 20 yıllık hızlı hikaye aslında o farklılığın içinde nasıl bir saçmalık yaşadığımızın da göstergesi. Lütfen bunu görün. Lütfen bunun için sesinizi yükseltin. Bu rezalet neden yaşanıyor diye sorun, sorgulayın. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı orada konuşmaya devam ederiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.